Ayrım 18, Peygamberden Sonra, Leslie Hazelton, sayfa 171. Irak ve Şiiler baskı altındaydı. Ticaret yolları açık güvenliydi. Batıda Cezayir'den doğuda Pakistan'a kadar her yerde vergileri ödeniyor, paralar geliyordu. Ve Muaviye çok rahat bir yaşam sürmekteydi. Aklında sadece onu rahatsız eden bir düşünce vardı. Kendisinden sonra Hasan'ın halife olacağı konusunda söz vermişti. O zaman bu ödünü vermek zorunda kalmıştı. Akıllı bir politikacının vereceği ödünlerden biriydi bu da. Ama bunu yaparken zamanla her şeyin değiştiğini de biliyordu. Ne de olsa büyük bir liderin değeri mirasçıları, halefleriyle ölçülürdü. Ve tarihte yaşananların gösterdiği gibi bunu yapmanın yolu da bir hanedan kurmaktan geçiyordu. Yani bir Ümeyye, yani Emeviler hanedanı kurulacak ve Muaviye'nin oğlu Yezid ondan sonra halife olacaktı. Muaviye'nin hanedan hırsı halifeliğin tamamen değiştirilmesini gerekiyordu. Bu konuda hem Sünniler ve hem de Şiiler aynı fikirdeydi. İslam'ın ilk yıllarında etkili olan ilk demokratik yönetim tarzı, fikir ya da oy birliği konusunda tam başarılı olamamış olan şura tarzıyla artık geçmişte kalacaktı. Bizans despotizmi Hristiyanlığa nasıl uygun geldiyse, Ümeyye despotizmi de İslam'a uygun gelecekti. Muaviye Kudüs'te hazırlanan bir oyunla kendisini halife olarak taçlandırmış ve bunu yaparken Hristiyanların kutsal yerlerinin koruyucusu, eski Bizans imparatoru gibi davrandığını düşünmüştü. Muaviye'nin doktoru İbn Uthal ve Şamlı Aziz John'un dedesi El Mansur İbn Sarjun da dahil olmak üzere birçok üst düzey yetkilisi Hristiyandı. Bizans etkisi açıkça görülüyordu bölgede. Halifelik yozlaşmış durumda olan Pers ve Bizans bölgesinde soydan gelen bir hanedan olacaktı ve Yezid de bu role uygun görünüyordu. Yezid içkiye sefahate dalmış, İslam idealine aykırı, şımarık bir çocuktu. Hasan bir gün onun için ipek kıyafetli sarhoş demişti. Ziyad bile belki de Muaviye'nin halifi olarak seçildiği için Yezid'in rahat ve ihmalkar, kendini avcılığa vermiş bir çocuk olduğunu ima etmişti. Muaviye'nin oğlu babasının çiftliğine konmuş bir tek saçlı çocuğun 7. yüzyıl modelini andırıyordu. Ama babası bir yana Yezid'i küçümsemek olurdu mu? Aslında Muaviye'nin böyle sefih bir insan olan oğlunu halifi olarak seçmesi doğru değildi. Yezid içkiye düşkün olabilirdi ama iyi bir yönetici ve muharebe alanında da iyi bir komutan olduğunu kanıtlamıştı. İslam idealine uygun bir adam değilse de önemli sayılmazdı bu. Muaviye oğlunu minberde de halifi yapacak değildi zaten. O sadece tahtı için bir varis istiyordu. Muaviye belki de kendi kendine tartışmıştı, kim bilir. Halifelik için Ehl-i Beyt'i istemenin onun isteğinden ne farkı vardı? Bunu istemek de kan bağına dayanmıyor muydu? Ruhani konularda da kan bağı, yüz benzerliği ve aile adı temel alınmıyor muydu? Dördüncü halifenin oğlu gibi beşincinin oğlunun da hakkı yok muydu tahtla? Muaviye ülkede dengeleri sağladığına göre onun oğlunun daha çok hakkı vardı tahtla. Zaten halifeliği Hazreti Muhammed'in ailesinden almak gibi olmuyordu bu. Ehl-i Beyt'ten alıyordu. Ama aile sadece onlar mıydı? Aile daha büyük değil miydi? Kendisi ve Ümeyye'ler de Hazreti Muhammed'in akrabası değil miydiler? Muaviye'nin dedesi Ümeyye ile Hazreti Muhammed'in dedesi kuzendi. Ve böylece Muaviye ve Yezid de Hazreti Muhammed'e uzaktan kuzen oluyorlardı. Evet, aileler dağılmıştı ama yine aynı aileden sayılırlardı. Ama Muaviye bunun tartışmasını yapacak değildi elbette, buna ihtiyacı yoktu. Hasan Medine'ye döndükten 9 yıl sonra 46 yaşında ölünce Muaviye için mükemmel bir fırsat oldu bu, zamanlama uygundu. Sünniler Hasan'ın doğal nedenlerden öldüğünü söylerken Şiiler farklı konuşuyordu. Onlara göre Muaviye her zamanki silahını zehirli ballı şurup kullanarak öldürmüştü Hasan'ı. Şiiler Muaviye'nin zayıf halkayı bulduğunu söylediler. Rivayete göre Hasan'ın şurubuna zehirli tozu atan kişi hiç beklenmeyen birisi, Hasan'ın karılarından biri olan Jaada'ydı. Kadın onunla evlenirken Hazreti Ali'den sonra halife olacağını, onun oğullarını doğuracağını ve onların da tahtın varisi olacaklarını düşünmüştü. Hasan'ın başka karılarından oğulları oldu ama Jaha da ona erkek çocuk veremedi. Evlendiği adam imparatorluğun lideri de olmadı. Hasan tahttan vazgeçince Jaha da kendisini Medine'de bir evde saygın ama güçsüz bir bilge adamın karısı olarak buldu. Bu yüzden belki de bu kocası halife damadıysa başka bir kocası olabilir diye düşünmüş olabilir. Belki de bunun için Muaviye'nin teklifi de açık oldu. Muaviye ona yapacağı iş için bol para ve Yezid'le evlilik vaat etti. Hasan öldükten sonra oğlu da halifeliğe varis olacaktı. Muaviye borcunu her zaman öderdi ve kadına da para verdi. Ama oğlu konusunda verdiği sözü tutmadı. Kadın ondan bu sözünü de tutmasını istediği zaman Muaviye onu ''Ben oğlumun kocasını zehirleyen bir kadınla nasıl evlendiririm?'' diyerek aldırmadı. Şii İslam'ın ikinci imamı olan Hasan Medine'nin büyük merkez mezarlığına gömüldü ama oraya gömülmek istememişti. Öldüğü zaman Ayşe'nin odasına, dedesinin yanına gömülmek istemişti Hasan. Ama cenaze alayı oraya yaklaşırken Muaviye'nin valisi askerleriyle yolu kesti ve onları mezarlığa yönlendirdi. Muaviye onun Hazreti Peygamber'in yanına onun türbesine gömülmesini istememişti. Türbelerin ne kadar etkili yerler olduğunu biliyordu o. Hasan'ın zorla seçilen mezarı konusunda farklı bir hikaye de anlatılır ve burada suç bir başka tartışmalı kişinin üzerine atılır. Rivayete göre Ayşe deve muharebesinden sonra Medine toplumunun güçlü kadınlarından biri olmuştu. Yaşlanan dul kadın tartışmalara aracılık edip insanları barıştırıyor, evliliklerde yardımcı oluyor ve istediklerini yaptırmak için insanlara her zaman Hazreti Muhammed'in karısı olduğunu ve o günleri hatırlatıyordu. Geçmişle barışık yaşıyor gibi görünüyordu Ayşe ama Hasan'ın cenazesinin camiye doğru götürüldüğünü öğrenince eski kızgınlığı tekrar su yüzüne çıktı. Eski düşmanı Ali'nin oğlu Hazreti Peygamber'in yanına mı gömülecekti yani? Bir zamanlar onun olan ve yasal olarak hala ona ait görünen odaya mı gömülecekti? Böyle bir şeye izin veremezdi Ayşe. Adamlarına bir katır eğerlemelerini söyledi, ona bindi ve cenaze alayı dar sokaklardan geçip camiye doğru giderken önlerine geçip durdurdu onları. ''O oda hala benimdir ve oraya başka birinin gömülmesine izin vermiyorum.'' dedi. Cenazeyi götürenler durdular ve tartışmayı gören başkaları da gelince kalabalık büyüdü. Bazıları ağabeyinin tabutu başında duran Hüseyin'i savunurken, bazıları da katırın üzerinde yumuşamadan duran Ayşe'nin tarafını tuttular. Ayşe'nin bir yeğeni espri yaparak havayı yumuşatmaya çalıştı ve ''Ey hala, biz Kızıl Deve Muharebesini unutmaya çalışırken sen şimdi insanların bir de gri katır savaşını anlatmalarını mı istiyorsun?'' diye konuştu. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşme olasılığı belirince Hüseyin sorunu çözecek bir yol buldu. Ağabeyi ona dedeleri Hazreti Peygamber'in yanına gömülmek istediğini söylemişti ama bir kötülük olmayacaksa da demişti. Bu durumda kavga çıkacağını anlayan Hüseyin cenazenin büyük mezarlığa götürülmesini istemişti. Böylece Hasan Hazreti Muhammed'in yanına değil annesi Fatıma'nın yanına gömülecekti. Öyle de yapıldı. Bu mezar değiştirme işinin Muaviye'nin emriyle mi yoksa Ayşe'nin ısrarıyla mı yapıldığını kimse bilmeyecekti. Ama suçu Ayşe'nin üzerine atmak hiç kuşkusuz Muaviye'yi kurtarmanın mükemmel bir yoluydu. Müminlerin analarının lideri olan cesur ve baskıya gelmez Ayşe de artık kınanabilir, suçlanabilirdi. Ateş hala sönmemişti ama sadece kıvılcımlar vardı şimdi. Muaviye Medine'ye gelip Ayşe'ye nezaket ziyareti yaptığı zaman Ayşe ona ağabeyim Ebu Bekir'in ölümünün intikamını almak için seni zehirleyebileceğimden korkmuyor musun diye sordu. Hikayeyi Muaviye kendisi anlattı ve sonra da ünlü kapalı kalmasını istediğim ama onun açamayacağı ya da açmak istediğim ama onun kapamayacağı bir konu hiç olmadı diye ekledi. Ayşe zorunlu olarak geri plana çekilmiş olsa bile ne kadar kindar olursa olsun hala saygı görüyordu. Ayşe o yıllarda emekliye ayrılmış ünlü kişilerin yaptığını yaptı, anılarını yazdı ya da yazdırdı. Hazreti Muhammed'le yaşadığı günlere ait hikayeler anlattı ki onların çoğu hala hadis olarak kutsal sayılır. Hazreti Muhammed'in söylemlerini ve yaptıklarını anlatan raporlar sünnettir ve İslam'da Kur'an'dan sonra bunlar da kutsal sayılır. Ayşe hikayelerini tekrar tekrar anlatır, her seferinde de düzeltir, inceltirdi onları ve bazen ona bazı anlattıklarının çelişkili olduğunu söyledikleri zaman modern politikacılar gibi bir tavır takınırdı. Daha önce söylediğinin hatalı olduğunu, doğru olanı şimdi söylediğini anlatırdı. Hatta bazen daha önce yanlış söylediğini de inkar eder, hiç de böyle bir şey söylemedim derdi. Ama geri plana çekilmek Ayşe'yi bile olgunlaştırmış, yumuşatmıştı. Hasan'ın ölümünden sonra Muaviye halifeliği bir monarşiye döndürmeye çalışırken Ali'ye karşı savaştığı için pişmanlık duyuyormuş gibi davranışlar gösterdi Ayşe. Hazreti Peygamber'in ölümünden sonra yanlış davrandım diyerek hatasını kabul etti. Siyasetten çekildi, sürekli gelen ziyaretçileri, diplomatik nezaket ziyaretleri, getirilen hediyeler ve övgülerle mutlu bir yaşam sürmeye başladı. Ama tüm bunların ne kadar anlamsız olduğunu idrak etmiş olmalıydı. Ayşe İslam tarihinin merkezinde yaşamıştı ama artık kenarlardaydı. Zaman değişmiş, imparatorluk değişmişti ve Ayşe artık bir tür yaşayan anıt olmayı kabul etmek zorundaydı. Başka seçeneği yoktu. Daha da kötüsü onun ölmüş olmasını yeğleyenler de çıkıyordu. Medine'ye gelip ona zorunlu nezaket ziyareti yapanlar arasında Muaviye'nin Mısır valisi ve eski genelkurmay başkanı Amr da vardı ve açık konuştu adam. Amr Ayşe'nin yüzüne karşı deve muharebesinde ölseydin herkes için daha iyi olurdu diye konuştu ve Ayşe onun bunu söylerken aynı zamanda Muaviye adına da konuştuğunu biliyordu. Ayşe ona neden diye sorduğunda ve bunu sadece o sorabilirdi, cevap hiç beklenmeyen korkunç bir açıklıkla geldi. Amr ona çünkü o zaman çok onurlu bir şekilde ölmüş olur ve cennete giderdin dedi. Ve biz de Ali'nin seni rezilce, kalleşçe öldürdüğünü açıklardık. Amr bunu söyledikten sonra çıkıp gitti ve Ayşe'yi hayatının sonuna kadar rahatsız edecek bir soruyla baş başa bıraktı. Kendisini her zaman gerçek bir İslam kraliçesi olarak düşünürken eskiden beri sadece bir başkasının oyununda piyon mu olmuştu o? Muaviye bir süre sonra oğlu Yezid'in halefi olduğunu resmen açıkladı. Hüseyin'den hiç söz etmedi. Çünkü Ali'nin büyük oğlu gibi küçük oğlunu da pasif kalma konusunda ikna edeceğine emindi. Babaları hakemliği, büyük oğul Hasan da tahttan feragat etmeyi kabul ettiğine göre küçük oğul Hüseyin neden farklı davranacaktı ki? Gerçekten de ondan sonraki 10 yıllık Muaviye iktidarında sesini çıkarmadı Hüseyin. O da sabırlı olmayı iyi biliyordu. Ne de olsa yaşlanma konusunu Muaviye bile kontrol edemezdi. Son günlerinde kontrolü elinde tutan bir adam gibi görünmeye çalışsa da hayatı boyunca devam eden iptila ve hoşgörü sonucu oluşan gut hastalığı ve şişmanlık sonunda 5. halifeyi iyice etkiledi. Muaviye minderlere uzanıp dinlenirken canlı görünmesi için gözlerine sürme çektirmeye, cildine kremler sürdürmeye başladı. Son günlerinde aşırı kibirli ama aynı zamanda da dindar oldu. Hazreti Muhammed'in kendisine hediye ettiğini söylediği gömlekle gömülmek istediğini söyledi adamlarına. O gömleği Hazreti Peygamber'in kesilmiş tırnaklarıyla beraber muhafaza etmişti. O tırnakları kesip öğütün, sonra o tozu gözlerime ve ağzıma serpin dedi. Onların kutsallığı sayesinde Allah bana merhamet edebilir. Muaviye ölürken yanında Yezid, aklında ise Hüseyin vardı. Son sözlerinde oğluna uyarı da vardı. Hüseyin zayıf, önemsiz bir adamdır diye konuştu. Ama Irak halkı onu isyan ettirene kadar bırakmayacaktır. Eğer öyle bir şey olur ve onu yenersen affet. Çünkü Hazreti Peygamber'e çok yakın biri o ve bu konuda hakkı da var. Eğer Yezid onu dinleseydi yüzyıllar süren didişme, kavgalar ve bölünme belki de yaşanmayacaktı. Ama öyle ya da böyle, tarih çoğu zaman dikkatsiz, düşüncesiz insanlar tarafından yazılır. Yezid 680 yılının 22 Nisan günü halife ilan edildi. Pozisyonunu güçlendirmek için hemen harekete geçti. herhangi bir ayaklanmaya meydan vermemek için Ziyad'ın oğlu Ubaydullah'ın Irak valiliğini tekrar onayladı ve aynı zamanda Medine valisine Hüseyin'i tutuklamasını emretti. Valiye hemen harekete geç ve halk karşısında bana bağlılığını ilan etmeden önce bir şey yapmasına izin verme diye yazdı. Reddederse öldür onu. Fakat Muaviye'nin emirlerine hemen itaat eden vali bu kez Yezid'in emrini yerine getirme konusunda o kadar hızlı davranmadı. Hasan'ın Hazreti Muhammed'in yanına gömülmesini engellemek bir şeydi ama Hazreti Muhammed'in hayatta kalan son erkek torunu Hüseyin'i öldürmek tamamen farklı bir şeydi. Sınırı aşmak olurdu bu. Vali dünyanın bütün gücünü ve zenginliklerini verseler bile yapamam bunu dedi. Neler olduğunu Hüseyin'e belki de valinin kendisi ya da emrinde çalışan biri haber verdi. Bildiğimiz kadarıyla Hüseyin o gece bütün yakınlarını, akrabalarını topladı ve Medine'den 250 mil mesafede olan Mekke'ye kaçtı. Haberciler ondan sonra Kufa'dan birbiri ardına gelmeye başladılar. Hepsinde Hüseyin'i Irak'a çağıran mektuplar vardı. Halk ondan kendilerini Yezid'in ve valisi Ubaydullah'ın zulmünden, haksızlığından kurtarmasını istiyordu. Hüseyin halifeliği almalı, İslam ruhunu yeniden canlandırmalıydı. En ikna edici mektup Hüseyin'in kuzeni Müslim'den geldi. Müslim ona emrinde 12 bin asker olduğunu ve hepsinin de onun emrine girmeyi beklediğini yazmıştı. Hüseyin'in cevabı Şii ve Sünniler arasında trajik bir çatlak oluşturacak, Müslim'in ruhunu etkileyecekti. Birinci imamın oğlu, ikincisinin de kardeşi olan üçüncü imam, 680 yılının Eylül ayında Irak'a gitmek üzere ailesi ve 72 askerle beraber Mekke'den yola çıktı. Ölümüne doğru gittiğini bilmiyordu. O ay içinde sonsuza kadar şehitler prensi mertebesine çıkacağından habersizdi. 18. ayının sonu. Sayfa 178.